Ayrım 2.
Birinci baskının ön sözü. Bu kitap, deyim yerinde ise bir vasiyetin yerine getirilmesidir. Hiç kimse Karl Marx kadar kendi bir dereceye kadar bizim de diyebilirim, materyalist tarih irdelemesi sonuçlarıyla ilişki kurarak Morgan'ın araştırmalarından çıkan vargıları açıklamak ve bunların büyük önemini ortaya koymak istemezdi. Gerçekten Morgan, Marx'ın 40 yıl önce keşfetmiş bulunduğu materyalist tarih görüşünü Amerika'da kendi alanında yeniden keşfetmiş ve bu durum onu barbarlık ile uygarlık arasındaki karşılaştırma konusunda belli başlı noktalar üzerinde Marx'la aynı sonuçlara varmaya götürmüştü. Nedir ki Almanya'nın profesyonel iktisatçıları kapitalden söz etmemek için ne kadar direndilerse, ondan kopya çekmek için de o kadar büyük bir çaba göstermişlerdi. Morgan'ın eski toplumu karşısında İngiltere'deki tarih öncesi bilim sözcülerinin tutumu da başka türlü olmadı. Benim bu çalışmam gidip giden dostumun yapamadığı işin yerini ancak güçsüz bir şekilde doldurabilir. Bununla birlikte Marx'ın Morgan'dan çıkardığı bol sayıda özet arasında bulunan eleştiri notları elimin altında. Bu çalışmada elden geldiğince bu notları kullandım. Materyalist anlayışa göre tarihte egemen etken sonunda maddi yaşamın üretimi ve yeniden üretimidir. Ama bu üretim ikili bir özlüğe sahiptir. Bir yandan yaşam araçlarının beslenmeye, giyinmeye, barınmaya yarayan nesnelerin ve bunların gerektirdiği aletlerin üretimi, öbür yandan bizzat insanların üretimi, türün üremesi. Belirli bir tarihsel dönem ve belirli bir ülkedeki insanların içinde yaşadıkları toplumsal kurumlar, bu iki türlü üretim tarafından bir yandan emeğin, öbür yandan da ailenin erişmiş bulunduğu gelişme aşaması tarafından belirlenir. Emeğin erişmiş bulunduğu gelişme aşaması ne kadar düşük, toplam emek ürünü ve bunun sonucu toplumun sahip bulunduğu servet ne kadar az ise, kan bağının ağır basan etkisi toplumsal düzen üzerinde o kadar çok belirleyici görünür. Ama kan bağına dayanan bu toplumsal yapı çerçevesinde emek üretkenliği gitgide artar ve onunla birlikte özel mülkiyet ve değişim, servetler arasında eşitsizlik, başkasının emek gücünden yararlanabilme olanağı, sonuç olarak sınıflar arasındaki karşıtlıkların temeli de gelişir. Bütün bu yeni toplumsal öğeler kuşaklar boyunca eski toplumsal kuruluşu yeni koşullara uyarlamak için bunların arasındaki bağdaşmazlık tam bir devrim sonucu verene kadar var güçleriyle etkide bulunurlar. Kan bağı üzerine kurulmuş eski toplum, yeni yeni gelişmiş toplumsal sınıfların çatışması sonucu değişir. Yerine artık dayanaklarını kan bağı üzerine kurulmuş toplulukların değil, belirli bir ülkede yaşayan toplulukların oluşturduğu, devlet içinde örgütlenen aile rejiminin tamamen mülkiyet rejimi tarafından belirlendiği günümüze kadar gelen yazılı tarihin bütün özünü biçimlendiren sınıflar çatışması ve sınıflar savaşımının artık içinde özgürce gelişeceği yeni bir topluma bırakır. İşte Morgan'ın büyük değeri, yazılı tarihimizin bu tarih öncesi temelini bularak onu ana çizgileriyle anlatmış ve en eski Yunan, Roma ve Cermen tarihinin o zamana kadar tahlil edilememiş başlıca gizlerinin anahtarını Kuzey Amerika yerlilerinin kandaş grupları içinde bulmuş olmasındadır. Ama yapıtı bir günün işi olmadı. Konusunu adam akıllı kavrayabilmek için onunla hemen hemen 40 yıl içli dışlı oldu. Ve işte bu yüzdendir ki kitabı günümüzün çığır açacak sayılı yapıtlarından biridir. Okur bu kitabın bütünü içinde Morgan'a ait olanla benim eklemiş bulunduklarımı kolayca ayırt edebilir. Yunan ve Roma üzerine olan tarihsel bölümlerde Morgan'ın verileriyle yetinmedim. Kendi elde etmiş bulunduklarımı da ekledim. Keltler ve Cermenler üzerine olan bölümler aslında benim yapıtımdır. Bu konuda Morgan ancak ikinci elden kaynaklara sahipti ve hele Cermenlerle ilgili olarak Tacitus bir yana elinin altında M. Freeman'ın kötü liberal düzmecelerinden başka bir şey yoktu. Morgan'ın ereği bakımından yeterli ama benim ereğim bakımından yetersiz bulunan bütün iktisadi açıklamaları yeniden ele alıp geliştirdim. Son olarak Morgan'ın açıkça anılmadığı her yerde bütün vargılardan benim sorumlu bulunduğum kendiliğinden anlaşılacaktır. 1884. Dördüncü baskının ön sözü. Bu kitabın bundan önceki bütün baskıları hemen hemen 6 aydan beri tükenmişti. Ve yayıncı daha da uzun bir zamandan beri benden yeni bir baskı hazırlamamı istiyordu. Daha ivedi işler şimdiye kadar beni bundan alıkoymuştu. İlk baskının yayınlanmasından bu yana 7 yıl geçti. Bu süre içinde ailenin ilkel biçimleri üzerindeki bilgilerde önemli gelişmeler oldu. Bundan ötürü bazı düzeltme ve tamamlamalar yapmak için elimi çabuk tutmam gerekiyor. Zaten eldeki metnin kararlaştırılmış bulunan baskısı da belirli bir süre için bu kitapta başka değişiklikler yapılmasını önleyecek. Bu yüzden bütün metni büyük bir özenle gözden geçirerek bir sürü katma yaptım. Umarım ki bu katmalarla bilimin bugünkü durumu gerektiği gibi hesaba katılmış olacak. Ayrıca bu ön sözde de aile tarihinin Bacoff'ından Morgan'a kadar izlemiş bulunduğu gelişme üzerine kısa ve toplu bir özet vereceğim. Ve bu işi özellikle şovanizme boyanmış İngiliz tarih öncesi okulu bir yandan Morgan'ın elde ettiği sonuçları hiç sıkılmadan kendine mal ederken, bir yandan da ilkel tarihi incelemede onun bulgularıyla gerçekleşmiş bulunan devrimden hiç söz etmemekte direnmeye devam ettiği için yapacağım. Başka ülkelerde de bu İngiliz örneği bazen sıkı sıkıya izleniyor. Yapıtım çeşitli yabancı dillere çevrildi. Önce İtalyanca'ya, sonra Romence'ye, daha sonra da Danimarka diline. Bu Almanca baskıya dayanarak Henry Rev tarafından yapılan bir Fransızca çeviride basılmaktadır. 1860 yıllarına kadar bir aile tarihi sorunu söz konusu olamazdı. Bu alanda tarih bilimi henüz tamamen Musa'nın 5 kitabının etkisi altındaydı. Bu kitaplarda öbür kaynaklarda olduğundan çok daha ayrıntılı bir biçimde anlatılan ataerkil aile biçimi, yalnızca en eski aile biçimi olarak kabul edilmekle kalmıyor, ayrıca çok karılılık bir yana bırakılırsa günümüzün burjuva ailesiyle özdeş sayılıyor, bir tutuluyordu. Öyle ki aile hiçbir tarihsel evrim geçirmemiş sayılıyor. Yalnızca ilkel zamanlarda bütün kurallardan bağışık bir cinsel ilişkiler döneminin var olabileceği kabul ediliyordu. Daha doğrusu tek eşli evlilik dışında doğudaki çok karılı evlilik ile Tibet'teki çok kocalı evlilik biçimleri biliniyordu. Ne var ki bu üç biçim tarihsel bir ardışıklık düzeni içinde sıralanmıyor ve aralarında hiçbir ilişki olmaksızın birbiri yanında bulunuyorlardı. Yaşadığımız dönemdeki bazı yabanıllar arasında olduğu gibi, tarihin eski çağlarında yaşayan bazı halklar arasında da soy ağacının babaya göre değil, anaya göre hesaplandığı, başka bir deyişle yalnızca kadın bakımından soyun meşru kabul edilmiş bulunduğu, günümüzde yaşanmakta olan birçok halklar arasında henüz yakından incelenmemiş, hayli geniş bazı gruplar içinde evliliğin yasaklanmış olduğu ve bu töreye dünyanın her yanında rastlandığı gibi olgular kuşkusuz biliniyordu ve bu konularda durmadan yeni yeni örnekler toplanıyordu. Ama bu olgulardan bir sonuç çıkarılamıyordu. Hatta E.B. Taylor'ın kitabında bu tür olgular bazı yabanıllar arasında yürürlükte bulunan yanmakta olan oduna bir demir aletle dokunma yasağı ya da aynı türden boşananların yanı sıra garip adetler başlığı altında yer almaktadır. Aile tarihi üzerindeki gerçek bilimsel araştırmalar Bacoff'un Analık Hukuku adlı kitabının yayımlanmasıyla 1861'de başlar. Yazar burada şunları önerir. 1. İnsanlık önce Bacoffin'in kötü bir rastlandı sonucu, hetaerizm terimiyle belirttiği bütün kurallardan yoksun cinsel ilişkiler içinde yaşamıştır. 2. Bu tür ilişkiler babalığı belirsiz duruma getirdiğinden soy zinciri ancak kadın soyu bakımından analık hukukuna göre hesaplanabilir ki antik çağda yaşamış bütün halklar içinde başlangıçta bu durum ortaya çıkmıştır. 3. Bunun sonucu kadınlar ana olarak genç kuşağın belirli ataları olarak öylesine bir saygı ve saygınlığa sahip bulunuyorlardı ki bu Bacoffin'in anlayışına göre tam bir kadın egemenliğine kadar gidiyordu. 4. Kadının yalnızca bir tek erkeğe ait olduğu karı koca evliliğine geçiş, eski bir dinsel buyruğun ya cezasının çekileceği ya da kendini belli bir süre başkalarına vererek kadın tarafından hoş görülmesinin satın alınacağı bir çiğnenmesi, bir başka deyişle gerçekte öbür erkeklerin aynı kadın üzerindeki geleneksel hukukunun çiğnenmesi anlamına geliyordu. Bacoffin bu iddiaların kanıtlarını çok büyük çabalarla toplamış olduğu antik çağ klasik yazınının sayısız parçaları içinde buluyor. Ona göre hetaerizmden tek eşli evliliğe ve analık hukukundan babalık hukukuna geçiş özellikle Yunanlılarda dinsel fikirlerin evrimiyle yeni anlayışı temsil eden yeni tanrıların, geleneksel topluluk içinde eski anlayışı temsil eden eski tanrılar yanında ortaya çıkıp tutunması ve bunları giderek geri plana atmaları ile gerçekleşmiştir. Demek ki Bacoffin'a göre erkek ile kadının karşılıklı toplumsal durumundaki tarihsel değişmeler insanların gerçek yaşam koşullarındaki gelişmenin değil, bu yaşam koşullarının aynı insanların beyinlerindeki dinsel yansımasının ürünüdür. Bunun sonucu Bacoffin, Oklusus'un Orestetias'ını kahramanlık döneminde batmakta olan analık hukuku ile doğmakta olan utkun babalık hukuku arasındaki savaşın dramatik bir anlatımı olarak gösterir. Clytemnestra, Truva Savaşı'ndan dönen kocası Agamemnon'u sevgilisi Acistos'a duyduğu sevgi yüzünden öldürür. Ama Clytemnestra'nın Agamemnon'dan olan oğlu Orestes, öz anasını öldürerek babasının öcünü alır. Bu yüzden ana katilliği suçların en ağır ve en bağışlanmazı sayan analık hukukunun koruyucu perileri Erinyalar tarafından izlenir. Ama indirdiği vahiy ile Orestes'e bu cinayeti işleten Apollon ve yargıç olarak başvurulan Athena, burada yeni düzeni babalık hukuku düzenini temsil eden iki tanrı onu korurlar. Athena tarafları dinler, bütün tartışma Orestes'le Erinyaları karşı karşıya getiren oturumda kısaca özetlenir. Orestes, Clytemnestra'nın ikili bir cinayet işlediğini öne sürer. Kadın, kendi öz kocasını ve aynı zamanda oğlunun öz babasını öldürmüştür. Öyleyse Erinyalar neden çok daha suçlu olan Clytemnestra'yı değil de onu izlerler? Yanıtı inandırıcıdır. Çünkü kadın öldürdüğü adama kan bağıyla bağlı değildi. Kendisine kan bağıyla bağlı bulunulmayan bir adamın öldürülmesinin günahı, hatta öldüren onun karısı bile olsa ödenebilir. Bu iş Erinyaları ilgilendirmez. Erinyaların görevi kandaşlar arasındaki cinayetleri izlemektir ve analık hukukuna göre de en ağır ve en bağışlanmaz cinayet bir ananın öldürülmesidir. O zaman Apollon Orestes'i savunur. Athena Areogobos'un, Atinalı yargıçların oyuna başvurur. Nedir ki aklanma ve suçlanma için verilen oylar eşit sayıdadır. Bunun üzerine Athena başkan niteliğiyle oyunu Orestes'ten yana kullanır ve Orestes aklanır. Böylece babalık hukuku, analık hukuku üzerinde utku kazanmış olur. Erinyaların da deyimiyle genç kuşak tanrıları Erinyaları yenerler ve sonunda Erinyalar yeni düzen içinde yeni bir görev almanın gerekli olduğu kanısına varırlar. Oresteia'nın bu yeni ama tamamen doğru yorumu bütün kitabın en güzel ve en iyi parçalarından biridir. Ama aynı zamanda Bakofa'nın Erinyalara, Apollon'a ve Athena'ya sağlığında Ax Holos'un inanmış olduğu kadar inandığını da kanıtlamaktadır. Gerçekten Bakofa'nın Yunan kahramanlık döneminde bu tanrıların babalık hukuku yararına analık hukukunu devirme mucizesini gösterdiklerine inanır. Dini, böylesine evrensel tarihin belirleyici öğesi olarak kabul eden bir anlayışın sonunda saf bir gizemciliğe varması gerektiği açıktır. Bundan ötürü Bakofa'nın o koca kitabını baştan başa yutmak güç ve çoğunlukla pek de yararlı olmayan bir iştir. Ama bu onun yenilikçi değerini asla küçültmez. Bütün kurallardan bağışık cinsel ilişkilerin yürürlükte bulunduğu bilinmeyen bir ilkel durum biçimindeki çürük formülü Yunanlılarla Asyalılar arasında karı koca evliliğinden önce yalnızca bir erkeğin birçok kadınla cinsel ilişkilerde bulunmasıyla kalmayıp ayrıca bir kadının birçok erkekle cinsel ilişkilerde bulunduğu ve bunun törelere karşı olmadığı bir durumun gerçekten yaşandığını, klasik ilk çağ yazınında bol sayıda var olan belirtilerin tanıklığına dayanan kanıtlarla ilk olarak Beethoven değiştirmiştir. Ayrıca Beethoven, kadının kendini öbür erkeklere geçici olarak vererek tek koca ile evlenme hakkını satın alması gerektiği biçiminde bu törenin izlerini bırakmadan asla kaybolmadığını, bunun sonucu soy ağacının başlangıçta yalnızca kadın tarafından bir anadan öbürüne hesaplanabileceği ve durumun babalığın belirlendiği ya da hiç olmazsa genellikle kabul edildiği karı koca evliliği döneminde de uzun süre devam ettiğini, çocukların tek belirli atalarının analar olduğu bu ilkel durumun analara ve aynı zamanda genel olarak kadınlara, o zamandan beri hiç görülmeyen yüksek bir toplumsal önem sağladığını da kanıtlamıştır. Gerçi Bakofa'nın bu önermeleri o kadar açık bir biçimde dile getirmemiştir. Gizemci anlayış onu bundan alıkoyuyordu. Ama o bütün bunları tanıtladı. Bu 1861 yılında tam bir devrim demektir. Bakofa'nın büyük kitabı Almanca yazılmıştı. Yani o zaman bugünkü ailenin tarih öncesi ile en az ilgilenen ulusun diliyle. Bu yüzden bilinmez kaldı. Aynı alandaki ilk ardılı, Halefi, Beethoven'dan söz edildiğini hiç duymadan 1865'te ortaya çıktı. Bu ardıl, C.F. MacLennan, önceliğinin tam karşıtıydı. Dahi mistik yerine burada kuru, duygusuz bir hukukçu karşısında bulunuyoruz. Taşkın ozansı imgeleme yetisinin yerini bu kez davasını savunan avukatın USA yatkın kombinezonları alır. MacLennan birçok yabanıl, barbar ve hatta eski ve yeni zamanların uygar halkları arasında nişanlı erkeğin yalnız başına ya da arkadaşlarıyla birlikte gelecekteki eşini ailesinden yapmacık bir zorbalıkla kaçırması gereken bir evlilik biçimi bulur. Töreye göre bir aşiretin, tribünün erkekleri dışarıdan başka aşiretlerden aldıkları kadınları gerçekten zorla kaçırıyorlardı. Bu kaçırma yoluyla evlenme nasıl doğdu? Erkekler kendi öz aşiretleri içinde yeterli sayıda kadın bulabildikleri sürece buna hiçbir neden yoktu. Ne var ki gelişmemiş halklar arasında içinde evlenmenin yasaklandığı bazı kümelerin, grupların varlığına sık sık rastlıyoruz. Ki bu kümeler 1865 yıllarında henüz çoğunlukla aşiretlerle karıştırılıyorlardı. Öyle ki başka topluluklarda töre belirli bir grup içindeki erkekleri aynı grup içindeki kadınlarla evlenmeye zorunlu tuttuğu halde bunlarda erkekler karılarını, kadınlar da kocalarını dışarıdan bulmak zorundaydılar. MacLennan eşlerini dışarıdan bulmak zorunda olanları dış evlenme, içeriden bulmak zorunda olanları iç evlenme olarak niteliyor ve uzun boylu düşünmeden dış evlenen ve iç evlenen aşiretler arasında katı bir karşıtlık kuruyordu. Sonra da dışarıdan evlenme üzerine yaptığı kendi öz araştırmaları çoğunlukla hatta tamamen değilse birçok durumda bu karşıtlığın yalnızca kendi imgeleminde var olduğu olgusunu ortaya koymalarına karşın MacLennan bütün teorisini bu karşıtlık temeli üzerine kurar. Bu teoriye göre dış evlenen aşiretlerde yaşayan erkekler karılarını ancak başka aşiretlerden alabilirler. Ama yabanıllık durumunda aşiretler arasında sürekli savaş hali bulunduğundan bu iş ancak kaçırma yoluyla yapılabilirdi. McLennan gene sorar. Nereden çıkıyor bu dış evlenme töresi? Ona göre bunun kandaşlık ve mahremler arası zina kavramıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu tür anlayışlar çok daha sonraları gelişmiştir. Nedir ki dışarıdan evlenme kız çocuklarını doğar doğmaz öldürmek biçiminde yabanıllar arasında çok yaygın bir töreden pekala çıkabilirdi. Bu töre dolayısıyla her aşiret içinde bir erkek çokluğu ortaya çıkardı ve bunun kaçınılmaz sonucu birçok erkeğin aynı kadına sahip olması çok kocalılık olurdu. Ve bu durum sonucu bir çocuğun anasının kim olduğu bilinir ama babasının kim olduğu bilinemezdi. Atalığın erkeğe göre değil, yalnızca kadına göre hesaplanması, analık hukuku buradan doğar. Aşiret içinde çok kocalılık ile hafiflemiş ama ortadan kalkmamış kadın kıtlığının bir ikinci sonucu, başka aşiretlerden zorla ve sistemli olarak kız kaçırılmasıdır. Dışarıdan evlenme ile çok kocalı evlilik bir tek ve aynı kaynaktan iki cins arasındaki sayı dengesizliği geldiklerine göre bütün egzogem ırklarda ilkin çok kocalılığın varlığını kabul etmemiz gerekir. Ve bu yüzden dışarıdan evlenen ırklar arasında yalnızca ana tarafındaki kan bağlarını kabul eden akrabalık sisteminin İlk akrabalık sistemi olduğuna söz götürmez bir şey olarak bakmak zorundayız. McLennan, Studies in Ancient History, 1886, Primitive Marriage, sayfa 124.